Ayrım 8. Piramit. Herring Mankell. Sayfa 90. Otobüs geldi. Wallander merkez istasyona giden otobüse bindi. Sis dağılmıştı ama hava bulutluydu. Sabah çiseleyen yağmur hız kesmeden devam ediyordu. Otobüste oturduğunda kafası tamamen boştu. Dün geceki olaylar silikleşmişti. Sandalyesinde ölü oturan kadın sanki hayal gibiydi. Gerçek olan tek şey Mona'nın hiç tereddüt etmeden ona vurup sonra tek kelime etmeden çekip gitmiş olmasıydı. Onunla konuşmalıyım diye düşündü. Şimdi değil, hala üzgünken olmaz. Bu gece ama sonra. Otobüsten indi, yanağı hala acıyordu. Tokat çok sertti. Bir vitrinden yüzüne baktı, yanağındaki kızarıklık oldukça belirgindi. O yalandı, ne yapması gerektiği konusunda kafası karışmıştı. Lars Anderson'la bir an önce konuşması gerektiğini düşündü. Yardım ettiği için ona teşekkür edip neler olduğunu açıklamalıydı. Sonra aklına babasının Löderup'taki hiç görmediği evi geldi. Ardından çocukluk evini düşündü. Yürümeye başladı. Malmö şehir merkezinde bir kaldırımda hareketsiz dikilmenin hiçbir şeye faydası yoktu. Wallander Helena'nın danışmaya bıraktığı büyük zarfı aldı. ''Onunla konuşmam gerek.'' dedi danışmadaki görevliye. ''Meşgul.'' cevabını verdi görevli. ''Benden sana bunu vermemi istedi.'' Wallander Helena'nın muhtemelen sabahki konuşmadan dolayı kızgın olduğunu ve onu görmek istemediğini düşündü. Bunu anlaması çok zor değildi. Wallander emniyete geldiğinde 9'u 5 dakikadan fazla geçmemişti. Odasına gittiğinde kimsenin onu beklemediğini gördü. Sabah olanları bir kez daha düşündü. Mona'nın çalıştığı kuaförü arasa, konuşmak için zamanı olmadığını söylerdi kesin. Geceye kadar beklemesi gerekecekti. Zarfı açtı ve Helena'nın ortaya çıkarmayı başardığı çeşitli nakliye şirketlerinin isim listelerinin ne kadar uzun olduğuna şaşırdı. Arthur Hall'ın adını aradı ama yoktu. Gördüğü en yakın isimler çoğunlukla Grange nakliye hattında çalışan Hole adında bir denizci ve Johnson hattında çalışan Hallen adında bir baş mühendisti. Wallander kağıt yığınını kenara itti. Önündeki kayıtlar tamsa bu Hale'nin İsveç ticaret filosuna kayıtlı hiçbir gemide çalışmadığı anlamına geliyordu. O zaman onu bulmak neredeyse imkansız olurdu. Wallander birden ne yapacağını artık bilemedi. Aradığı şey neydi ki? Listeleri gözden geçirmesi neredeyse 45 dakikasını almıştı. Ayağa kalktı ve bir üst kata çıktı. Koridorda amiri Lohmann'la çarpıştı. ''Bugün Hamburg'le birlikte olman gerekmiyor muydu?'' ''Ona gidiyordum.'' ''Her neyse, Arlöv'de ne yapıyordun?'' ''Uzun hikaye, Hamburg'le bu yüzden görüşecektim zaten.'' Lohmann başını salladı ve aceleyle devam etti. Wallander meslektaşlarının o gün uğraşmak zorunda kalacağı uyuşturucu dolu kasvetli ve iç karartıcı mahallelere gitmek zorunda kalmadığı için rahatladı. Hamburg odasında oturmuş bazı kağıtları karıştırıyordu. Her zamanki gibi ayaklarını masaya uzatmıştı. Wallander kapıda göründüğünde başını kaldırdı. ''Ne oldu sana?'' diye sordu Hamburg yanağını işaret ederek. ''Kapıya çarptım.'' dedi Wallander. ''Tam da istismara uğrayan kadınların eşlerini ele vermemek için söyledikleri gibi.'' dedi Hamburg, neşeyle ve koltuğuna kuruldu. Wallander anladığını hissetti. Hamburg'in gerçekte ne düşündüğünü anlaması gittikçe zorlaşıyordu. Hamburg karşısındakini sürekli kelimelerin ardındaki anlamı aramaya iten iki taraflı bir dile sahip gibi görünüyordu. ''Hala Yörne'den kesin sonuçlar bekliyoruz.'' dedi Hamburg. ''Biraz zaman alacak. Kadının tam olarak ne zaman öldüğünü öğrenemediğimiz sürece Holland'ın onu öldürüp sonra eve gittiğini, ardından pişmanlık ya da korkudan kendini vurduğu varsayımına devam edemeyiz.'' Hamburg kağıtlarını kolunun altına sıkıştırmış ayakta duruyordu. Wallander koridorun sonundaki bir toplantı odasına kadar onu takip etti. Wallander'e düşmanca bakan Stefansson'un aralarında bulunduğu birkaç polis oradaydı. Suyunnesson dişlerini karıştırıyor ve kimseye bakmıyordu. Wallander'in tanıdığı iki adam daha vardı. Birinin adı Hörner, diğerinin adı Matsson'du. Hamburg masanın başına oturup Wallander'e bir sandalye gösterdi. ''Devriye ekibi şimdi de bize mi yardım ediyor?'' dedi Stefansson. ''Şu lanet olası protestocularla yeterince ilgilenmiyorlar mı?'' Devriye ekibinin olayla hiçbir ilgisi yok dedi Hemberg. Ama o kadını Arlöv'de bulan kişi Wallander. Bu kadar basit. Wallander'in varlığından sadece Stefansson hoşlanmamış gibiydi. Diğerleri nazikçe başını salladı. Wallander'e fazladan bir kişi olduğu için mutlu oldukları izlenimini verdi. Siyunnesson dişlerinin arasından kürdanı çıkardı. Görünüşe göre bu Hemberg'in başlayabileceğinin işaretiydi. Wallander soruşturma ekibinin konuyu ele alışındaki yöntemsel yaklaşıma dikkat etti. Mevcut bilgilerden yola çıktılar ama aynı zamanda olaya çeşitli açılardan bakabilmek için kendilerine zaman tanıdılar. Özellikle de Hemberg. Alexandra Batista neden öldürüldü? Holland'la ne bağlantısı olabilir? Başka ipucu var mı? Holland'ın midesindeki değerli taşlar dedi toplantının sonuna doğru Hemberg. Bir kuyumcu bunların yaklaşık 150 bin kron değerinde olduğunu söyledi. Başka bir deyişle çok para. Burada bunun çok daha azı için de adam öldürüyorlar. Birkaç yıl önce taksi şoförünün kafasına demir boruyla vurmuştu biri dedi Siyunnesson. Cüzdanında 22 kron vardı. Hemberg masanın etrafına baktı. Komşular diye sordu. Bir şey gören ya da duyan var mı? Matson notlarına göz attı. Gören olmamış dedi. Batista izole bir hayat yaşıyormuş. Market alışverişi dışında nadiren dışarı çıkarmış. Misafiri de pek olmazmış. Biri Holland'ın geldiğini görmüş olmalı diye itiraz etti Hemberg. Görünüşe göre gören yok ve en yakın komşuları tam bir İsveç vatandaşı. Yani son derece meraklılar. Onu en son ne zaman görmüşler? Bu konuda farklı görüşler var. Ancak aldığım notlara göre bunun birkaç gün önce olduğu sonucuna varılabilir. Net olmayan şey 2 gün mü, 3 gün mü oldu? Nasıl geçiniyormuş? Sonra sıra Hörner'e geldi. Pek bir geliri yokmuş gibi görünüyor dedi. Kaynağı kısmen belirsiz diyebiliriz. Brezilya'da şubeleri bulunan bir Portekiz bankası. Bankalardan bilgi almak hep zaman alır. Ama orada çalışmamış, giysi dolabının, buzdolabının ve kilerinin içindekilere bakılırsa çok lüks bir hayatı yokmuş. Ya evi? Kredi borcu yok, eski kocası nakit ödeyerek almış. Kocası? Ölmüş dedi Stefansson, birkaç yıl önce ölmüş. Kalskoga'ya gömmüşler, yeniden evlenmiş. Dul eşiyle konuştum ve ne yazık ki biraz utanç vericiydi. Alexandra Batista ile bir zamanla birlikte olduğundan haberi olmadığını çok geç anladım. Ama Batista'dan çocuğu yokmuş gibi görünüyor. Olabilir dedi Hemberg ve Siyunesson'a döndü. Araştırmaya devam ediyoruz dedi. Bardaklarda farklı parmak izleri var. İçinde kırmızı şarap varmış sanırım. İspanyol şarabı bence. Mutfaktaki boş bir şişeyle eşleştirmeye çalışıyoruz. Kayıtlarımızdaki parmak izleriyle eşleşme var mı diye kontrol ediyoruz. Sonra da Holland'ınkiyle karşılaştıracağız tabii. Interpol kayıtlarında da olabilir dedi Hemberg. Onlardan haber almamız biraz zaman alabilir. Adamı içeri aldığını varsayabiliriz diye devam etti Siyunesson. Pencerelerde veya kapılarda zorla girildiğine dair herhangi bir iz yoktu. Adamda anahtar da olabilir. Ama buna uyan bir yakını yok. Arkadaşımız Wallander'in bize bildirdiği gibi balkon kapısı açıktı. Batista'nın kedisi ya da köpeği olmadığı için gece hava almaları için açık bırakıldığını düşünemeyiz. Öyle olsaydı Batista'nın herhangi bir şey olacağından korkmadığı veya beklemediği anlamına da gelirdi. Aksi halde fail bu kapıdan çıkmış demektir. Evin arkası meraklı gözlerden daha fazla korunuyor. Başka kanıt var mı dedi Hemberg. Sıra dışı bir şey yok. Hemberg önüne serilen kağıtları itti. O zaman yapabileceğimiz tek şey devam etmek dedi. Adli tabibin acele etmesi gerekecek. Öncelikle Holland'ın cinayetle bağlantılı olup olmadığını anlamamız gerek. Şahsen ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ancak komşularla konuşmaya devam etmeli ve arka planı didiklemeliyiz. Sonra Hemberg Wallander'e döndü. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ne de olsa onu sen buldun. Wallander başını salladı ve ağzının kuru olduğunu fark etti. Bir şey yok mu?
Üzerinde durulması gereken başka bir şey fark etmedim.
Hemberg parmaklarını masanın üzerine vurdu. O zaman burada daha fazla oturmamıza gerek yok dedi. Öğle yemeğinde ne olduğunu bilen var mı?
Ringa dedi Hörner. Genelde iyi çıkıyor.
Hemberg Wallander'den öğle yemeğinde kendisine eşlik etmesini istedi ama Wallander reddetti. İştahı kaçmıştı. Düşünmek için yalnız kalması gerekiyordu. Ceketini almak için odasına gitti. Pencereden yağmurun durduğunu görebiliyordu. Tam odasından çıkmak üzereyken devriye ekibinden bir meslektaşı içeri girip polis şapkasını masalardan birine fırlattı. Lanet olsun diyerek bir koltuğa yavaşça oturdu. Adı Jürgen Berglund'du ve Landskrona'nın dışındaki bir çiftlikten geliyordu. Wallander bazen onun lehçesini anlamakta güçlük çekiyordu. İki bloğu temizledik dedi. Birinde haftalardır kayıp olan 13 yaşındaki kaçak kızları bulduk. İçlerinden biri o kadar kötü kokuyordu ki burnumuzu tutmak zorunda kaldık. Bir diğeri tam kaldıracağımız sırada Persson'u bacağından ısırdı. Neler oluyor bu ülkeye, sen neden yoktun? Hemberg çağırdı dedi Wallander. İsveç'te olanlarla ilgili yorumuna ise verecek cevabı yoktu. Paltosunu alıp çıktı danışmada telefonlara bakan kızlardan biri durdurdu. Bir mesajım var diyerek cam bölmeden ona bir not verdi. Üzerinde bir telefon numarası vardı. Bu nedir diye sordu. Birisi aradı ve uzaktan bir akrabanız olduğunu söyledi. Onu hatırlayacağından bile emin değildi. Adının ne olduğunu söylemedi mi? Hayır ama yaşlı gibiydi. Wallander telefon numarasını inceledi. Bir alan kodu vardı 0411. Bu doğru olamaz diye düşündü. Babam arayıp kendisini uzaktan bir akraba olarak tanıtıyor. Hatta hatırlayamayacağım biri olarak. Löderup nerede diye sordu. Sanırım orası Üstad Emniyetinin bölgesi. Polis bölgesini sormuyorum. Nerenin alan kodu? Üstad. Wallander notu cebine koyup çıktı. Arabası olsaydı doğrudan Löderup'a gider ve babasına bu cümleyle ne demek istediğini sorardı. Cevabını alınca da hak ettiği karşılığı verirdi. Bu noktadan sonra da bir daha görüşmeyeceklerini söylerdi. Artık ne poker akşamları ne de telefon görüşmeleri olurdu. Wallander çok uzak olmadığını umdu, cenaze törenine geleceğine de söz verirdi. Ve tüm söylemek istediklerini söylemiş olurdu. Wallander Fiske Hans Caddesi boyunca yürüdü, sonra Slots Caddesi'ne döndü ve Kungs Parkı'na devam etti. İki sorunum var diye düşündü. En büyüğü ve en önemlisi Mona, diğeri babam. Her iki sorunu da en kısa sürede çözmeliyim. Bir banka oturup su birikintisi içinde yıkanan gri serçeleri izledi. Sarhoş bir adam çalıların arkasında uyuyordu. Aslında onu kaldırmalıyım diye düşündü Wallander. Banka oturtmalı ya da buradan uzaklaşıp başka bir yerde uyumasını istemeliyim. Ama şimdi onunla uğraşamam, olduğu yerde kalabilir. Banktan kalkıp yürümeye devam etti. Parktan ayrılıp Regemens Caddesi'ne çıktı. Hala aç hissetmiyordu. Buna rağmen Gustav Adolf Weidrin'deki bir sosisli sandviç tezgahında durup sosisli aldı. Sonra emniyete döndü. 1:30'du. Hemberg müsait değildi, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Öğleden sonra yapması gereken iş için Lohmann'la konuşmalıydı ama yapmadı. Bunun yerine Helena'nın ona verdiği listeleri çıkardı. Yine isimlere göz attı. Yüzlerini canlandırmaya, yaşamlarını hayal etmeye çalıştı. Denizciler ve mühendisler. Doğum bilgileri kenarlara not edilmişti. Wallander listelere tekrar baktı, koridordan alaycı bir kahkahayı andıran bir ses duydu. Wallander havalarını düşünmeye çalıştı. Komşusu bahis kuponları yapıyor, fazladan bir kilit taktırıyor ve ardından kendini vuruyor. Her şey Hemberg'in teorisine işaret ediyordu. Holan nedense Alexandra Batista'yı öldürmüş, sonra da kendi canına kıymıştı. Wallander'in düşüncesi buydu. Hemberg'in teorisi mantıklı ve açıktı. Yine de Wallander içinin boş olduğunu düşündü. Dışarıdan bakınca uyuyordu ama ya içeriden bakınca? Hala çok bulanıktı. En azından bu fikir Wallander'in komşusu hakkındaki izlenimine pek uymuyordu. Wallander onda asla şiddet ya da tutku namına bir şey görmemişti. Elbette en çekingen insan bile belirli koşullar altında öfke ve şiddet patlaması yaşayabilirdi. Ama Holland'ın muhtemelen ilişkisi olduğu bir kadının canına kıydığını düşünmek gerçekten mantıklı mıydı? Bir şeyler eksik diye düşündü Wallander. Bu iddianın altı boş. Daha derin düşünmeye çalıştı ama bir yere varamadı. Dalgın dalgın masadaki listelere baktı. Bu düşüncenin nereden geldiğini bilmeden aniden kenarlardaki tüm doğum bilgilerine bakmaya başladı. Hall'ın kaç yaşındaydı? 1898'de doğduğunu hatırladı. Hangi tarihte? Wallander danışmayı aradı ve Stephenson'a bağlamasını istedi. İlk çalışımda telefonu açtı. Ben Wallander. Merak ettim de Hall'ın doğum tarihi elinizde var mı?
Doğum gününü mü kutlamayı planlıyorsun?
Benden hoşlanmıyor diye düşündü Wallander. Ama zamanla ona ondan çok daha iyi bir polis olduğumu göstereceğim.
Hemberg bir şey araştırmamı istedi diye yalan söyledi Wallander.
Stephenson aizeyi bıraktı. Wallander kağıtları karıştırdığını duyabiliyordu.
17 Eylül 1898 dedi Stephenson. Başka bir şey?
Başka bir şey yok dedi Wallander ve telefonu kapattı. Sonra listeleri tekrar gözden geçirdi. Üçüncü sayfada bilinçli olarak aramadığı şeyi bulmuştu. 17 Eylül 1898 doğumlu bir mühendis. Anders Hansson.
Wallander, Arthur Hall'un da baş harfleri aynı diye düşündü.
Aynı gün doğmuş, başka kimse olup olmadığına bakmak için geri kalan tarihleri gözden geçirdi. 19 Eylül 1901 doğumlu bir denizci buldu, en yakını buydu. Wallander telefon rehberini çıkarıp kendi bölgesinin kilise numarasına baktı. Hall'un ile aynı binada yaşadıklarından aynı kiliseye kayıtlı olmaları gerekirdi. Numarayı çevirip bekledi. Bir kadın cevap verdi. Wallander kendisini komiser olarak tanıtmaya devam edebileceğini düşündü.
Adım Wallander, Malmö Emniyetinden arıyorum diye başladı. Birkaç gün önceki bir cinayetle ilgili aramıştım. Cinayet masasından arıyorum.
Hall'ın adını, adresini ve doğum tarihini verdi.
Ne bilmek istiyorsunuz diye sordu kadın.
Hall'ın daha önce farklı bir isim kullanıp kullanmadığına dair herhangi bir bilgi.
Soyadını değiştirmek gibi mi demek istiyorsunuz?
Lanet olsun diye düşündü Wallander. İnsanlar ilk isimlerini değiştirmezler, sadece soyadlarını.
Bir bakayım dedi kadın.
Wallander yanlış yaptığını düşündü. Yeterince düşünmeden harekete geçti. Kapatsam mı acaba diye düşündü. Ama kadın aramanın kesildiğini düşünüp merak edebilirdi. Sonra da emniyeti arayıp onu isterdi, bekledi. Kadının tekrar konuşması uzun zaman aldı.
Ölümüyle ilgili kayıt işlemleri yapılıyor dedi. Bu yüzden biraz uzun sürdü ama haklıymışsınız.
Wallander oturdu.
Adı daha önce Hansson'muş. 1962'de adını değiştirmiş.
Doğru diye düşündü Wallander ama yine de yanlış.
İlk ismi neymiş?
Anders.
Arthur olmalıydı.
Sürpriz gibi bir cevap geldi.
Öyleymiş. Bu isimleri seven ya da anlaşamayan ebeveynleri olmalı. Adı Anders Erik Arthur Hansson'muş.
Wallander nefesini tuttu. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Arama sona erdiğinde Wallander, Hemberg'le bağlantı kurmak için sabırsızlanıyordu ama olduğu yerde kaldı. Edindiği bu bilginin ne kadar değerli olup olmadığından emin değildi. Bunu bizzat takip edeceğim diye karar verdi. Bir yere varmıyorsa kimsenin bilmesine gerek yok. Wallander not defterini çıkarıp bir özet çıkarmaya başladı. Gerçekten ne biliyordu? Arthur Hall'ın adını 7 yıl önce değiştirmişti. Linnea Almquist bir keresinde Hall'ın 1960'ların başında taşındığını söylemişti. Bunlar uyuyordu. Wallander sonunda elinde kalemle oturuyordu. Sonra kiliseyi tekrar aradı. Aynı kadın cevap verdi.
Size bir şey sormayı unuttum diye özür diledi Wallander. Hall'ın Rosengård'a ne zaman taşındığını bilmem gerekiyor.
Hansson'u kastediyorsunuz dedi kadın. Gidip bakayım.
Bu sefer çok daha hızlıydı.
1 Ocak 1962'de taşındığı yazıyor.
Daha önce nerede yaşıyormuş?
Bilmiyorum.
Bu bilginin sizde mevcut olduğunu sanıyordum.
Yurt dışı olarak kayıt altına alınmış. Nerede olduğu hakkında bilgi yok.
Wallander ahizede başıyla onayladı.
O zaman tamam, sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim.
Notlarına döndü. Hansson 1962'de bilinmeyen bir yabancı yerden Malmö'ye taşınır ve aynı zamanda adını değiştirir. Birkaç yıl sonra Arlöv'de bir kadınla ilişkiye başlar. Birbirlerini daha önceden tanıyorlar mıydı bilmiyorum. Birkaç yıl sonra da kadın öldürüldü ve Hall'ın intihar etti.
Bunun hangi sırayla gerçekleştiği net değil. Ama Hall'ın kendini öldürdü. Bir bahis kuponu yaptıktan ve kapısına fazladan bir kilit taktırdıktan sonra, tabii bir de birkaç değerli taşı yuttuktan sonra. Wallander yüzünü ekşitti, nasıl devam etmesi gerektiğini bulamamıştı. Bir insan neden adını değiştirir diye düşündü. Kendini görünmez kılmak için mi? Hiç bulunmak istemediği için mi? Kimse geçmişini veya kim olduğunu öğrenmesin diye mi? Sen kimsin? Ya da neydin? Wallander bunu düşündü. Hall'ını kimse tanımıyordu. Bir münzeviydi. Ancak Anders Hansson adında bir adamı tanıyan insanlar olabilirdi. Peki onları nasıl bulacaktı?
8. ayrımın sonu. Sayfa 101.